Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 82.
Yol üstünde bir şey yok mu? Var, iki yer daha var. Ama bu geciktirir bizi. Hem şimdi hava öyle sıcak ki bir şey öldüremeyiz. Levin eve yakın olan bu avları kendine ayırmayı düşünüyordu. Ayrıca buraları üç avcıya dar gelirdi. Bu yüzden oralarda av hayvanı bulunmasının pek olası olmadığını söylerken içten konuşmuyordu. Küçük sazlığın önüne geldiklerinde Levin öteye geçmek istedi ama Oblonski'nin deneyimli gözleri iyi bir avlanma yerini kaçırmadı. Sazlığı göstererek "Burada dursak nasıl olur?" dedi. "Evet, duralım," dedi Levin. "İyi bir yer olmalı," diye üsteledi Vasenka. Levin razı olmak zorunda kaldı. Arabadan iner inmez köpekler birbiriyle yarışarak sazlığa doğru atıldılar. "Krak, Laska!" Köpekler efendilerinin yanına geldiler. "Üçümüze çok dar gelir burası. Ben burada kalacağım," dedi Levin. Köpeklerden ürküp acı çığlıklar atarak sazlığın üstünden uçuşan birkaç bıldırcından başka şey bulacaklarını umuyordu. "Hayır Levin, birlikte gidelim," dedi Veslovski. "Gerçekten de çok dar burası. Laska, buraya gel. İki köpeğe birden gereksinim duymazsınız." Arabanın yanında kalan Levin avcılara imrenerek bakıyordu. Avcılar bütün sazlığı iyice aradılar ama bir su tavuğuyla bir tanesini Veslovski'nin vurduğu birkaç kış kuşundan başka hiçbir şey bulamadılar. Haklı olduğumu görüyorsunuz, boşuna zaman kaybı bu. Ama yine de eğlenceli, nasıl ateş ettiğimi gördünüz mü? Dedi Vasenka. Elinde tüfeği ve kış kuşuyla arabaya biniyordu. Az sonra iyi bir sazlığa varır mıyız? Atlar birden ileri atıldılar. Levin başını bir tüfeğe çarptı, tüfek ateş aldı. Levin'e tüfek daha önce ateş almış gibi geldi. Veslovski'nin tüfeği bereket versin kimseyi yaralamadı. Saçmalar yere gömüldü. Stepan Arkadyevich Veslovski'ye bakıp azarlarcasına başını salladı. Ama Levin ona çıkışmayı göze alamadı. Birincisi, Levin'in edeceği her sitem duyduğu korkudan ve alnında beliren şişlikten ileri geliyor sanılacaktı. İkinci olarak da önceleri içten üzüntü duyan Veslovski, daha sonra kapıldığı paniği anımsayarak kendini öyle çılgın bir neşeye kaptırmıştı ki onun bu neşesine katılmamak elde değildi. Daha büyük olduğundan daha çok zaman yitirilmesine neden olacak olan ikinci sazlıkta Levin arkadaşlarına yine inmemelerini söyledi. Ama Veslovski yine düşüncesini değiştirtti. Sazlık çok dar olduğundan Levin bir kez daha ev sahibi olarak görevini yerine getirip arabada kaldı. Krak hemen sazlığa doğru koştu. Vasenka Veslovski de köpeklerin arkasından koştu. Daha Stepan Arkadyevich yaklaşmaya zaman bulamadan bir suçulluğu havalandı. Veslovski onu ıskaladı ve kuş biçilmemiş bir tarlaya doğru uçup gitti. Onu Veslovski'ye bıraktılar. Krak kuşu yeniden buldu. Veslovski onu vurdu ve arabaya döndü. Veslovski Levin'e, "Sıra sizde, atlara ben bakarım," dedi. Levin avcılara özenmeye başlamıştı. Dizginleri Veslovski'ye bırakıp bataklığa girdi. Bir süreden beri haksızlık yüzünden yakarırcasına inleyen Laska, Levin'in iyi bildiği ve henüz geçmedikleri hayvanı bol yere doğru atıldı. "Onu neden durdurmuyorsun?" diye bağırdı Stefan Arkadyevich. Köpeğine güvenen Levin onun arkasından koşarken, "Avı ürkütmez o," dedi. Laska iyi yerlere yaklaştıkça daha sakin gidiyordu. Küçük bir bataklık kuşu ilgisini bir an dağıtır gibi oldu. Bir toprak yığınının çevresinde pek çok kez dolandı. Başka birine geçti, birden irkilerek durdu. Levin yüreğinin hızlı hızlı çarptığını hissederek "Koş, koş Siva!" diye bağırdı. Birden sanki zorlanan işitme duyusunun üstünden bir sürgü kalkmış gibi bütün sesler uzaklık sınırlamasından kurtularak tüm birden karmakarışık bir halde kulaklarına çarpmaya başladı. Stepan Arkadyevich'in ayak seslerini duydu ve bunları uzaklardan gelen atların nal sesleri sandı. Yürürken ezdiği, yuvarlanan küçük bir keseğin sesini havalanan bir su çoluğunun kanat vuruşu sandı. Oldukça yakınında ne olduğunu anlayamadığı bir su şapırtısı duydu. Dikkatle yürüyerek köpeğini izledi. "Yakala!" diye bağırdı. Köpeğin önünden bir çulluk havalandı. Levin ona nişan aldı ama aynı anda suda bata çıka yürüyen ayak sesleri yükseldi ve Veslovski'nin çığlığı bu sese karışıverdi. Levin onun çulluğun arkasından nişan aldığını fark etti ama yine de ateş etti. Iskalamıştı. Levin arkasına dönünce araba ve atların bataklığa gömüldüğünü gördü. Vasenka avı izlemek için arabayla atları yoldan çıkararak bataklığa sürmüştü ve orada gömülmüşlerdi. Allah kahretsin diye mırıldandı Levin arabanın yanına dönerken. Neden buraya kadar geldin diye soldu sinirli sinirli. Sonra atları çıkarmasına yardım etmesi için arabacıyı çağırdı. Levin'in canı sıkılmıştı. Yalnızca avının bozulmasına değil ama atlarının bataklığa gömülmesine ve Stepan Arkadyeviç ile Vestovski'nin onları çözmeye yardım etmeyişlerine de kızıyordu. İkisinin de koşum işlerinden anlamadığı doğruydu. Toprağın kupkuru olduğunu söyleyen Vasenka'ya yanıt vermeden arabacıyla birlikte atları kurtarmaya çalıştı. Sonra işe girişerek Vestovski'nin olanca gücüyle arabaya asıldığını görünce Levin dün geceki duyguların etkisi altında kalarak Vestovski'ye çok soğuk davrandığını düşündü ve kendi kendini ayıpladı. Bunu aşırı bir kibarlıkla unutturmaya çalıştı. Her şey düzene girdikten ve araba yeniden yola çekildikten sonra Levin kahvaltının hazırlanmasını buyurdu. Bon appétit, bonne conscience, c'est pour le vaton de sosken en fond de mes beautés. İkinci pirinci bitirirken bu Fransız halk sözü geldi ve Vasenka'nın aklına neyse şimdi şanssızlıklarımız sona erdi. Bundan sonra işler yolunda gidecek. Ama işlediğim suçların cezası olarak arabacı yerine binmek istiyorum. Sizin arabacınız olacağım. Görün bakın sizi nasıl götüreceğim dedi. Levin'in arabacıya vermesini istediği dizginleri elinden bırakmadan. Hayır, suçlarımın cezasını ödemem gerek. Hem burada kendimi çok rahat hissediyorum. Ben otomedonum diyerek sürdü arabayı Vestovski. Böylece hareket ettiler. Levin atları özellikle de Vestovski'nin içeride tutmasını beceremediği soldaki kula atı için korkuyordu. Ama elinde olmadan kendini bütün yol boyunca roman söyleyen ve bir İngiliz'in dört atlı arabayı kullanışını taklit eden Vestovski'nin neşesine kaptırdı. Böylece kahvaltının verdiği rahatlık içinde Guzdiyev sazlığına vardılar. Vasenka atları öylesine galeyağına getirmişti ki erkenden hava henüz avlanılamayacak kadar sıcakken sazlığa vardılar. Yolculuklarının temel amacına yaklaşırken Levin Veslovski'den kurtulmanın ve rahatça avlanmanın bir yolunu düşünmüştü. Stepan Arkadyeviç de aynı şeyi istiyordu kuşkusuz. Levin her gerçek avcının avlanmaya başlamadan önce yüzünde beliren endişenin Oblonski'nin yüzündeki o her zamanki iyi yüreklilik ve kurnazlık anlamıyla birleştiğini görüyordu. Stepan Arkadyeviç ovanın ortasında dönüp duran iki kocaman kuşu göstererek ''Nasıl yürüyeceğiz? Güzel bir sazlık. Orada atmacalar da görüyorum.'' diye bağırdı. ''Atmacalar varsa av hayvanı da var demektir.'' Çizmelerini çekip tüfeğini düşünceli düşünceli gözden çeviren Levin ''Pekala baylar.'' diye başladı. ''Şurayı görüyor musunuz?'' Irmağın sağ kıyısında yarı biçilmiş bir tarlanın ortasındaki küçük bir adacığı gösterdi. Sazlık oradan başlıyor. Tam önümüzdeki şu yeşilliği görüyorsunuz. Oradan sağa doğru atların otladığı yere kadar uzanır. Orada buraların çevresinde ta değirmeyene kadar olan yerde çulluk buluruz. Şu körfez gibi yeri görüyor musunuz? Burası en iyi yerdir. Birinde orada 17 tane çulluk öldürmüştüm. İkiye ayrılacağız. Her birimizde bir köpek olacak. Orada değirmenin yanında buluşuruz. Peki kim sağa kim sola gidecek diye sordu Stepan Arkadyeviç. Sağ taraf daha geniş. İkiniz oraya gidin, ben sola gideceğim dedi hiç düşünmeden. Tamam dedi Vasenka. Böylece alanı dört bir yandan kuşatmış oluruz haydi. Levin bu düzenlemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Yürüdüler. Sazlığa girer girmez köpekler koklamaya başladı. Levin Laska'nın tedbirli ve dalgın araştırma yöntemini biliyordu. Burayı ve nerede çulluk süresi bulacağını da biliyordu. Suda yürüyerek kendisini izleyen arkadaşının kulağına ''Vestovski yandan yürüyün'' diye fısıldadı. Levin tüfek serüveninden beri sakınımı elden bırakmıyordu. ''Benimle ilgilenmeyin, sizi rahatsız etmem.'' Ama Levin elinde olmadan Kitty'nin ayrılırken kendisine söylediği sözleri anımsıyordu. ''Dikkatli olun, birbirinizi öldürmeyin.'' Köpekler birbirlerine yaklaşıp uzaklaşarak gidecekleri yeri araştırarak gittiler. Levin'in çulluk bulacağı saplantısı öylesine güçlüydü ki topuklarının çamurda çıkardığı sesleri çulluk çığlığı sanıyor ve tüfeğini tutup her an ateş etmeye hazırlanıyordu. Pat pat sazın üzerinde daireler çizerek uçan ve avcılara gittikçe yaklaşan bir yabani ördek sürüsünü ateş eden Vasenka'ydı bu. Levin başını çevirmeye zaman bulamadan bir çulluk havalandı. Ardından bir başkası, üçüncüsü derken sekizincisi havalandı. Fırsatı değerlendiren Stepan Arkadyeviç ateş etti. Bir çulluk sazlığa taş gibi düştü. Avcı acele etmeden alçaktan uçan başka bir çulluğa nişan aldı. O da düştü ve yaralanmayan beyaz kanadını çırparak sazlıkta sürüklendi. Levin pek sevinmedi. İlk çullağı çok yakından ateş etti, ıskaladı. Tam havalanırken nişan almıştı. Aynı anda tam ayaklarının önünden bir başkası havalandı. Ama fazla uzak olmadığından onu da kaçırdı. Tüfeğini doldururken üçüncüsü havalandı. Daha önce tüfeğini doldurmuş olan Veslovski rastgele iki atış yaptı. Stepan Arkadyeviç avını topladı ve Levin'e hoşnut hoşnut baktı. Şimdi ayrılalım dedi. Köpeğini ıslık çaldı ve sol ayağı üzerinde sekerek tüfeğini hazır edip kendi yönüne gitti. Levin'le Veslovski yalnız kaldılar. Levin ilk atışını ıskaladığı zaman soğukkanlılığını kolayca yitirir ve bütün av boyunca bunu düşünürdü. O gün de aynı şey oldu. Ortalık çulluk kaynıyor, köpeklerin önünden, avcıların ayakları dibinden durmadan havalanı veriyorlardı. Bu yüzden de Levin öcünü alabileceğini düşünüyordu. Ama ateş ettikçe neşeyle sağa sola rastgele ateş eden Veslovski'nin önünde o denli mahcup düşüyordu. Oysa Veslovski beceriksizliğini hiç umursamıyordu bile. Levin sakinleşemiyordu. Hatta bir tane bile vuramayacağı konusunda umutsuzluğa kapıldı. Laska bunu anlıyor gibiydi sanki. Tembel tembel arıyor ve avcılara kuşku ve sistemle bakıyordu. Birbiri ardına ateş ettiler. Barut dumanı avcıları sarıyor ama kocaman av çantasında yalnızca birini Vaslovski'nin vurduğu, Levin'in öteki ikisinden yalnızca birinin işini bitirdiği üç küçük çulluk bulunuyordu. Tam tersine bataklığın öteki yanında atışlar daha seyrekti ama Levin'e göre hepsi isabet oluyor, her atıştan sonra krak getir diye bağırılıyormuş gibi geliyordu. Levin buna daha çok sinirleniyordu. Çulluklar durmadan başlarının üzerinde dönüyor, sazlıktan kalkan kuşların sesleri, havadaki çığlıkları her yandan duyuluyordu. Uçmaktan yorulan çulluklar avcıların önünde duruyorlardı. Şimdi iki atmaca yerine bataklıktan düzinlerce atmaca çığlık atarak uçuyordu. Levin'le Veslovski sazlığın yarısından çoğunu yürüyerek geçtikten sonra köylülere ait yer yer biçilmiş bir çayırlığa ulaştılar. Çayırlığın biçilmemiş bölümlerinde, biçilmiş bölümlerindeki kadar av hayvanı bulmak umudu pek yoktu. Ama Levin, Stepan Arkadyeviç'le buluşma yerini saptamış olduğundan, o ve arkadaşı çayırlığın biçilmemiş ve biçilmiş bölümlerini geçtiler. Kuşumu çıkarılmış bir arabanın önüne oturan bir köylüydü. ''Hey avcılar!'' diye bağırdı. ''Gelin, bizimle bir kadeh için!'' Levin arkasına döndü. Kırmızı yüzlü, beyaz dişli, sakallı köylü yeniden seslendi. ''Gel!'' Güneşte parlayan yeşilimsi bir şişeyi başının üstüne kaldırıyordu. ''Kesekil desan?'' diye sordu Veslovski. Levin biraz kurnazca davranarak Vasenka'yı kandıracağını ve kendisinden kurtulacağını düşünüp ''Bizi vodka içmeye çağırıyorlar. Tarlalarını biçiyorlar sanırım. Sevinerek kabul ederim bunu.'' dedi. ''Bize neden ikramda bulunmak istiyorlar?'' ''Hoşlarına gidiyor olmalı. Haydi gidin eğlenirsiniz.'' ''Gidelim, ilginç bir şey bu.'' Veslovski'nin yorgun ayaklarını sürükleyerek ağırlaşmış koluyla tüfeğini tutarak köylülerden yana yürüdüğünü görünce sevinerek bağırdı. ''Gidin, daha sonra değirmenin yolunu bulursunuz.'' Köylü Levin'e seslendi. ''Sen de gelsene, çörek yersin.'' Levin sevinerek vodkayı içti ve biraz ekmek yedi. Kendini yorgun hissediyor, bataklıkta ayaklarını zorla sürüklüyordu. Bir an duraksadı ama köpeğinin durduğunu görünce hemen yorgunluğunu unuttu ama köpeğinin yanına gitti. Önünden bir çulluk uçtu, ateş etti ve vurdu. Köpek kımıldamadan durdu. Yakala! Başka bir çulluk havalandı, Levin ateş etti ama kötü bir günündeydi. Bu yüzden vuramadı. Vurduğu çulluğu aramaya gidince onu bulamadı. Her yanı aradı ama Laska bu atışa inanmıyor, yalnızca ararmış gibi yapıyordu. Levin şanssızlığını Vasenka'ya yüklüyordu ama o olmayınca da şanslı değildi. Av hayvanı çoktu ama Levin hep boşa atıyordu. Güneşin eğik ışıkları henüz sıcaktı. Avcı giysileri bedenine yapışmıştı. Ve suyla dolu sol çizmesi ağırlaşmış, çamura yapışıyordu. Tozdan kararmış yüzünden iri ter damlaları akıyordu. Ağzının içi zehir gibiydi. Burnuna barut kokusu dolmuştu. Kulaklarında çullukların çığlıkları çınlayıp duruyordu. Tüfeğinin namlusu öyle sıcaktı ki dokunamıyordu bile. Yüreği hızla çarpıyor, elleri heyecandan titriyor... Yorgun ayakları toprak keseklerine çarpıyordu. Ama Levin durmadan ilerliyor ve ateş ediyordu. Sonunda aptalca bir atıştan sonra tüfeğini ve şapkasını yere koydu. ''Hayır, kendimi toparlamalıyım.'' dedi kendi kendine. Tüfeğini ve şapkasını yerden aldı, Laska'yı çağırdı ve bataklıktan çıktı. Kuru bir yerde bir toprak yığınının üstüne oturdu. Çizmelerindeki suyu boşalttı. Sazlığın kıyısına gidip pas tadındaki sudan biraz içti. Tüfeğin namlusunu soğutmak için ıslattı, ellerini ve yüzünü yıkadı. serinleyince sinirlenmemeye karar vererek çullukların bol olduğu yere döndü. Sakin olmak istiyor ama başaramıyordu. Kuşa nişan almadan parmağı tetiğe basıyordu. İşler gittikçe kötüye gidiyordu. Stepan Arkadyevich'in kendisini bekleyeceği yere vardığında çantasında yalnızca 5 çulluk vardı.
Ayrım sonu.